Merhabalar herkese.
Beni Bana Anlatın 18. bölümünde ben Taner Turna ile yeniden birliktesiniz. Bugün 10 Eylül, saatte sanırım 19.28. Bu podcast'i kaydetmeye başladım. Yine bir gecikmeli podcast. Bu sefer yine gecikmeli, yani hani bir açıklaması yok bunun. Çünkü olmuyor tabii, bazen o planlarınız beklediğiniz gibi gerçekleşmiyor. Her cumartesi kaydederim demiştim ama araya sürprizler, kimi zaman tatlı, kimi zaman tatsız sürprizler girebiliyor. Benimkisi biraz tatlı olan taraftandı. Onu söyleyeyim baştan. Ve bu hafta içi kaydedemezsem de hafta sonu da muhtemelen kaydedemeyecektim yine tekrardan. Dolayısıyla böyle kendi kendime bir baskın, neden böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum ama şöyle bir yarım saat 45 dakikalık bir vaktim vardı ve okey, açayım konuşmaya başlayayım, nereye giderse dedim. Aslında bunu hafta içi bir kere daha yaptım. Bir gece yarısı gerçekten tam bir baskınla oldu. Böyle düşündükten 30 saniye sonra kayıt tuşuna basıp bir şekilde böyle elimin uzanacağı yerde mikrofon, podcast mikrofonu kayıt tuşuna basıp konuşmaya başladım. Fena da gitmiyordu ama belki bu podcast'te de biraz değinebileceğim anne ve baba konuşmaya başladım. Özellikle anne konuşmaya başladım ve o kısımdan sonra böyle gitgide içeri girdim konuşmanın ve düşüncelerin ve hislerin ve çıkamadım oradan ve bir süre sonra yapamadım, konuşamadım yani. Sesli dökemedim dışarıya. Yani bunu terapide konuştum. Kimi zaman işte ablamla da bazen konuşabiliyoruz ama demek ki çok hazır değilmişim o kadar derinlere inmeye. Terapide inmiş olsam bile tekrardan bunu deneyimlemeye çok da hazır değilmişim. Dolayısıyla o öyle kaldı. Kaydetmedim, sildim. Ve yeniden yeni bir kayıtla karşınıza geçtim. Durumlar böyle. Nasılım sorusuyla başlayabilirim. Onun dışında geçen sürede neler oldu oradan bahsedebilirim. Sonrasında nasılım sorusunu sorabilirim kendime. Bu geride bıraktığımız 10 küsür günde neler oldu? Neler oldu derken aslında mevsim değişti. Bu hepimizin tabii ki fark ettiği bir şey. Benim de mevsim geçişlerim meşhurdur. Özellikle yazdan sonbahara geçişler benim için heyecan vericidir. Severim sonbaharı. Böyle çok üretken olduğum, çok odaklı çalışabildiğim, kendime dönük olduğum, ki aslında geride kalan sürede yine zaten böyle bir zaman dilimi geçirdim ama böyle severim yani. Hani yeni başlangıçlar, yeni düşünceler, yeni fikirler beni sonbaharda bulur. Buluşuruz yani. Aramızda iyidir. Takılırız. İki sohbet ederiz. Birkaç kadeh bir şeyler içeriz sonbaharla. Aramız iyidir. O yüzden sonbahara geçişte iyi hissetme bir seviye daha yukarı çıktı diyebilirim. Bununla birlikte güzel bir haber de var. Bunu soranlar oldu, çok soran oldu falan gibi bir geyikle girmek isterdim ama yok, öyle değil. Ama size anlattığım için kendimi bununla ilgili bilgi verme sorumluluğunda hissediyorum. Ayrıca güzel haber, güzel haberler paylaşılmalı. Kötü haberler de paylaşılmalı ama güzel haberler kesinlikle paylaşılmalı diyebilirim. Bundan önce söylemiştim, karantina sürecinde bir hikaye yazdım. O hikaye bir seçkiye kabul aldı ve işte muhtemelen ki e-book ve belki de basılı bir kitapta yer alacak demiştim. Ve onunla ilgili sözleşmeyi, yani telif sözleşmesini imzaladım. Uzun karantina günlerinden kısa hikayeler başlıklı bir seçkinin içerisinde yer alacak hikaye. Bir görsel tasarımla eşleştirilecek. Şimdilik bildiklerim bu kadar. Sanırım da Eylül ayında yayınlanacak. Yayınlandığında zaten gelir. Burada heyecanlı bir şekilde sizinle paylaşırım doya doya. Benim için ilginç, yani biraz duygusal, biraz ilginç. Çünkü hani henüz düşündüğüm, hissettiğim, yapabileceğime inandığım şeylerin çok başındayım. Yürünecek çok yol var. O yolu yürümeye de motiveyim. Ve ortaya çıkacak şeyler için de heyecanlıyım. Bunun için böyle ara motivasyonlara, ara sürpriz gelişmelere ihtiyaç var. Dolayısıyla da bu benim için güzel bir motive oldu. Umarım bundan sonraki yürüdüğüm süreçte üretkenlik açısından ve o üretkenliğin bir çıktıya, bir ne derler ona, tam olarak şu an aklıma gelmedi ama hani bir şeylere dönüşümüne ve o dönüşümün de adlanmasına, isim taşımasına ve diğer insanlara dokunmasına, ulaşmasına vesile olan şeyler yapmaya devam ederim deyip bu kısmımı böyle geçebilirim aslında. Sonbahar ve hikaye. Bunlar anahtar kelimeler. Bunun dışında nasılım? Nasılım sorusu biraz gelgitli. Yani bu uzun süredir gelgitli tabii ama genelinde iyi hissettiğim bir sürecin içerisindeyim. Hem uyku düzenim açısından hem hayatla olan ilişkim, iletişimim, evde olan düzenim, evli olan ilişkim, bitkilerim, resimlerim, minik dekorasyon değişikliklerim, gelenler gidenler. Tüm bu süreçten aslında çoğunlukla keyifle ayrılıyorum. Ayrılıyorum derken böyle sanki hani bunu çekip başka bir eve geçiyormuşum gibi oldu ama hadi yatak odası diyelim. Tüm bu süreci yaşayıp sonra yatak odasına geçiyorum. Yatak odasında uyku düzenimden memnunum. Bunu önemsiyorum. Ama keyifle yatağa başımı koyuyorum. Önemli olan da budur diye düşünüyorum. Yani o yatağa başınızı koyduğunuzda günün özeti kafanızdan geçmese de o günkü hissiyatınızla yatağa girdiğiniz için, onun bütünüyle aslında yatağa girdiğiniz için oradaki o geçirilen süreyi de önemsiyorum. Tıpkı günün ilk dakikalarını da önemsediğim gibi. Böyle bir durum var. Bir tarafı böyle ama diğer taraftan da ister istemez bir kaygı eşiğimde yükseliyor. Bunun da sebebi tabii ki hepinizin de malum olduğu bu pandemi sürecinin devam ediyor olması. Üstüne üstlük bir de benim böyle kendi panik atak diyebileceğim seviyelerdeki anksiyete bozukluğum sürecinde beni en çok tetikleyen şeylerin başında soğukla olan kötü ilişkim de geliyordu. Dolayısıyla ben böyle kış mevsimlerinde, hatta kış mevsimlerini seven ve kışın doğan birisi olarak kışa biraz düşman olmuştum. Hani gelmesin, havalar soğumasın, havalar tekrar da ısındığında bahar böyle başka bir şey gibi zihnimde canlanmaya başlamıştı. Bunu tabii terapi süreciyle birlikte oldukça aştık. Hatta bundan belki birkaç ay önce yine pandemi sürecindeki bir terapide bunun kaynağına da bir şekilde inmeyi başardık. Dolayısıyla bu tetiklenme tabii ki ortada yok ama yine de o soğuk, karanlık, bulutlu, bazen melankolisiyle çok mutlu etse de özellikle şu cebinde taşıdığı bilinmez pandemi süreciyle birlikte çok da sevimli gelmedi bana kış ayları. Hatta böyle ablamla bir konuşmamda şey dedim. Abla hani ne yaparız eğer böyle zor geçerse ve tekrardan karantina süreci başlarsa falan diye konuşurken ben size gelirim dedim abla, yani hani beraber yaşarız. Ablam da bu arada evli, çocuklu ama zaten ziyaret ettiğim birisi. O da tabii yani hep beraber artık geçiririz, yapacak bir şey yok falan dedi. Yani tabii ki öyle değil ama bir yandan da içimden gelen duygunun yansıması bu. Çünkü böyle hani yakın olmak, uzak olmamak, yani zaten izole olduğun noktada bir de fiziksel izole olduğun noktada bir de böyle hayatı izole olmamak istiyor insan. Onu da böyle tek başına bir ev hayatıyla sürdürebilmek nasıl olur? Görüp deneyimleyeceğiz. Umarım ki buna da ihtiyaç kalmaz zaten. Ve hani bir noktada yaz aylarını geçirdiğimiz şekilde dikkati elden bırakmadan ama kısmen özgürlüğümüz ve tercihlerimizin de kendi elimizde olduğu bir süreçle kış aylarını geçiririz. Güzel de geçiririz hatta. Battaniye altında film izleyerek, sohbet ederek, çay içerek. Güzel olur yani. Umudum bu yönde ama tabii bu beni dönem dönem olumsuz düşüncelere itekliyor ve ben bu olumsuz düşüncelere iteklendiğimde genelde böyle belli alışkanlıklarım vardır. Dikkatimi bu çemberin içerisinden çıkartıp biraz daha genele geçebilmek adına ne yaparım? Genelde kitap okurum. Böyle elime gerçekten kendimi bırakabileceğim bir kitap alırım ve o kitaba yoğunlaşırım. Bu genellikle şey veriyor, sonuç veriyor. Hani bir süre sonra zihin o kör delikten çıktığında daha geniş bakabiliyor. Ve geniş baktıkça da rahatlatıyor insanı. Ama tabii ki yani bu çok çok hassas bir iplik diyebilirim. Çünkü böyle en ufak böyle bir baş ağrısında, boğazda oluşan bir gıcıkta ya da ne bileyim herhangi böyle bir ateş mi bastı gibi düşüncesinde tekrardan geriye gelebiliyor. Bu da tabii ki pek çok noktada sizin tadınızı kaçırabiliyor. Oldukça yüksek ve oldukça iyi hissettiğiniz bir zaman diliminde olsa dahi bile. Yani en azından benim için böyle. Yani bunun varlığından yoksun bir şekilde hayatıma devam edemiyorum. Unuttuğum, aklıma gelmediği anlar oluyor, saatler oluyor bazen ama günler olmuyor. Keşke günler de olsa ama olmuyor. Sanırım bu İstanbul'un içerisinden çıkmadığım sürece de ve etrafımda bu kaygıdan muzdarip insanları görmediğim sürece, görmeye devam ettiğim sürece daha doğrusu pek de gidecekmiş gibi durmuyor. Şimdi biraz böyle sallana sallana farklı farklı açılardan konuşuyorum. Bölümün de yine böyle bir üst başlığı varımsı gibi ama olmaya da bilir. Son okuduğum bir kitaptan, kitabın kapanış cümlesinden edindiğim bir düşünceyle birlikte var olan hislerimi birleştirmeye çalışacağım. Ama başta da söylediğim gibi bu anne baba mevzusuna belki ufak da olsa bir değinebilirim. Çünkü istiyorum da, bir yanım da bunu konuşmak istiyor. Çünküsü yok aslında yani. Hani bunu konuşursam bana birazcık daha olsa iyi hissettireceğine inanıyorum. Bu pandemi sürecinde sizin de muhtemelen olmuştur. Belli arkadaşlıklarınızda kırılımlar yaşamış olabilirsiniz diye düşünüyorum. Benim en azından öyle oldu. Yani böyle yakınlık uzaklık olarak bakmıyorum ama his olarak bazı değişkenlikler gerçekleşti. Çünkü böyle sizin hayata bakış açınızı o kadar böyle, yani daha doğrusu ben hayata bakış açımı o kadar üzerine düşündüm ki, o kadar böyle farklı şeyler üzerine yapabileceğim ya da yapamayacağım, asla aynı çemberde olacağım ya da olmayacağım şeyler üzerine düşündüm ki, yani kendimi belli ölçülerde hem bulanıklaştırdım ama aynı zamanda hem de çok netleştirdim. Ve o netlik sayesinde de bazı arkadaşlıklarımın bir zaman aynı çember içerisinde buluşamayacağını fark ettim. Bu da ister istemez araya bazı mesafelerin girmesine neden oldu. Bu da çok normal aslında. Ama yani bu bulanıklıklardan netleşen şeyler arasında babamla olan ilişkim de var. Bir farklı taraftan, arkadaşlığım farklı tarafından. Farklı diyorum, aslında çok da uzak değil, çünkü babamla olan arkadaşlığım pekişti. Yani en son böyle ben çok küçükken, böyle 6-7 yaşlarında falan, babam her balığa gittiğinde onun peşinden giderdim. Bana böyle küçük oltalar yapardı. Bir teknemiz vardı. Ve işte balık tutardık, birlikte sohbet muhabbet ederdik. Yani o arkadaşlığımızdan yaklaşık 20 küsur yıl sonra yeniden arkadaş olmak üzereyiz ya da olduk diye düşünebilirim. Babam bana böyle yeni kullanmaya başladığı akıllı telefonundan fotoğraflar çekip atıyor. Telefonlaşıyoruz, 15 dakika falan konuşuyoruz. Hiç böyle muhabbetimiz yoktu. Ve böyle babamı anlamaya başladıkça da ve tanımaya başladıkça da böyle farklı bir ilişkimiz ortaya çıktı. Bunun da sebebi biraz annem. Çünkü annemle olan ilişkim de aynı şekilde yine bulanık görünümden net görünüme geçti. Ama onunkisinde birazcık daha farkındalıklarla doluydu. Onun iletişim kurma şekli üzerinden aslında biraz gerçekleşti bu. Çünkü annem böyle genelinde yaşadığı hayatın zorluklarından ötürü, ki buna da hak veriyorum, ama hep böyle bir dertlenme, hep böyle bir serzenişte bulunma, hep böyle bir şikayette bulunma, hep böyle bir cefanın içerisinde olma yolunu seçiyor. Yani onun aslında bir tercih sebebi bile değil. Onun için bu yaşanması gereken ve yaşanılan, tıpkı işte kendi annesinin de yaşadığı ya da kız kardeşlerinin de yaşadığı hayat gibi, onun da yaşaması gerektiği bir hayat olarak görüyor bunu. Bunu kendisi de söylüyor. Yani annem de aynı şeyleri yaşadı, ben de aynı şeyleri yaşıyorum gibisinden. Ve dolayısıyla onun duygusal fitresinden etrafındaki insanlara baktığımda, ki başta babam olmak üzere aynı şekilde abim de bunun içerisinde, çok farklı tablo ortaya çıktığını fark ettim. Ve bunun benim babamı, abimi ya da diğer insanları, hatta annemin ta kendisini anlamamda da, daha doğrusu geç anlamamda da beni oldukça etkilediğini fark ettim. Ve bu fark ediş aslında bir anda o filtreyi ortadan kaldırdı. Bir anda o filtre ortadan kalkınca benim özellikle babamla olan ilişkim değişti. Sonra babamın mutluluğunu, kendi hayatında kurmaya çalıştığı düzeni, o düzen içerisinde elde ettiği çok değerli şeyleri görmeye başladım. Annemi de anlamaya başladım farklı farklı noktalarda, ama bu normalde daha çok annemle konuştuğum bir günlük ya da haftalık rutinim vardı. Ve o rutin daha çok babamın tarafına kaydı. Şimdi daha çok babamla uzun uzun konuşuyoruz. Annemle de konuşuyoruz ama onun daha çok ben aradığımda dertlenme seanslarıyla geçiyor. Sorun değil. Onu da kabul etme aşamasına geleceğim. Ama henüz vakit var. İşte böyle babamla ilgili düşünceler oluşuyor ve böyle heyecanlı düşünceler de oluşuyor. Mesela bir sonraki sefer bir araya geldiğimizde, şimdi onlar Rize'deler. Babama onu anlamaya çalıştığımı ve onu anladığımı hissettiğimi söylemek istiyorum. Anneme de onun da dert ettiği şeylerin aslında çok da güncel hayattan olduğunu, babamla birlikte çok daha zor şeyleri başardıklarını, yan yana olarak, birlikte yaşayarak söylemek istiyorum. Bunları ama yüz yüze bıraktım. Kimi zaman telefonda belli başlı böyle konuşmalarımız oluyor ama yüz yüze bir araya geldiğimizde bunları da onlara söyleyeceğim. Şimdi böyle bayağı bir konuştum ama bunu da değinmek istedim. Gelmek istediğim nokta da aslında çok da bundan uzak bir nokta değil. Çünkü bir insan birbirlerinin hislerinin oluşturduğu filtrelerle diğerine baktığında çok başka şeyler görebiliyor. Yani ben annem ve babamın gözlerinin parladığını, daha doğrusu babamın gözlerinin parladığını çok geç gördüm. Her ikisinin mutlu olduğu anları görmek bile o kadar zordu ki. Yani tesadüf değil. Yakın zamanda bir görüşmemizde, görüntülü görüşmemizde bunu çokça fark ettim. Çok rahat fark ettim. Belki bu daha önceden de gerçekleşmişti ama benim hiç kadarımda değil, hiç algılayabilecek bir düzeyimde değildi. O yüzden değerli olduğunu düşünüyorum. Değerli olduğunu düşündüğüm için de sizinle paylaşmak istedim. Aslında bölümün başlığı olacak konu şu. Albert Camus'un Düşüş kitabını okudum çok yakın zamanda. Zaten böyle kısa bir kitap. Birkaç kere elinize aldığınızda bitiyor. Çok güzel bir diyalog. Yani benim hayal ettiğim, kendimi de bir şekilde metinsel edebi, daha doğrusu içerik üretme yolculuğunda hayal ettiğim bir yazım şekli. Dolayısıyla iki taraflı hissederek okudum kitabı. Kapanış cümlesi beni çok etkiledi ve bir noktada bir kabulleniş ve bu kabulleniş de bana oldukça iyi geldi. Kitap şöyle bitiyor. Artık çok geç. Her zaman hep geç olacak. Çok şükür ki öyle. Bu cümle aslında bir kabulleniş ve bu kabulleniş de pek çok şeyin önünü açabilen bir kabulleniş. Çünkü hep böyle bir şeyin peşinden koşma, bir şeyi isteme, ona ulaşma rutin içerisinde hayata devam ediyoruz. Ve çoğu zaman da farkına varmıyoruz olan bitenin. Ama bu kabulleniş çok tatlı, çok naif bir kabulleniş. Çünkü hayatın devam ettiğini ve bugünün, yani beni karamsarlığa da kayabilecek bir cümle ama bana çok böyle şey geldi, hani tıpkı böyle aslında belki annemle babamın sürecinin üzerine kurduğum için, üzerine düşündüğüm için bu cümleyi belki bu açısından bakıyorum ama belki aranızda okuyanlar vardır ve bu cümleyi bambaşka yorumlamıştır. Ama bu böyle, yani geçiyor ve geçecek de, her zaman geçecek ve biz böyle bir yaşasın işte bu güncel bir tren ve biz bu treni yakalayalım ve ondan sonra bütün hayatı böyle takip edelim gibi bir durum da yok. O tren ortada yok. Binlerce tren var, yüzlerce, yani işte birçok tren var daha doğrusu ve biz hayatımız belli dönemlerinde o trenlerin bazılarını atlayacağız. Bazılarında unutulmaz yolculuklar yapacağız. Bazılarında çok kötü deneyimlerimiz olacak. Bazen ineceğiz o trenden, hiç binmek istemeyeceğiz. Orada kalmak isteyeceğiz. Sonra ama bir şekilde hayat bizi yine o değişime doğru öteleyecek ve bir gün bineceğiz o trene tekrardan ve yine yeniden maceralara ve değişik hisli durumlara, ruhsal süreçlere, duygusal dışa vurumlara doğru yol alacağız. Bu böyle ve gerçekten her zaman hep geç olacak. Çünkü bunun şimdi dediğimiz nokta bile, o şimdinin son harfini ağzımızdan çıktığı anda bile lineer zaman akışındaki, hani bütün hayat sistemimiz, bütün dünyaya bakış açımız bu şekilde kurgulanmış. En azından gündelik yaşama bakış açımız bununla kurgulanmış. Geç olmuş oluyor. Yani geçmişte kalmış oluyor. Dolayısıyla bununla barışmak pek çok şeyin önünü açabileceğini düşündüm. Dolayısıyla bu cümleyi oradan aldım ve o cümleye bir sarılmaya başladım. Şu an böyle sarılıyoruz bu cümleyle. Biraz ben onu anlamaya çalışıyorum. Muhtemelen o da beni anlamaya çalışıyor. Doğru noktada diye bir şey yok ama birbirimizi hissedebiliyor muyuz? Birbirimizle iletişim kurabiliyor muyuz diye bakıyoruz şu anda. Ama benim kendi oturduğum tarafımdan ona bakışım ve o bakışın bana getirdiği düşünceler bu şekilde. Biraz böyle aslında. Yani düşünüyorum, hayatımda hep böyle bir geç kalmışlık hissi çoğumuzda var. Yaş olarak var, işte kariyer olarak var, ilişki olarak var. Ne bileyim, herhangi bir keyif aldığımız bir hobide bile geç kalmışlık var. Ya da o hissin oluşmasına zemin hazırlayacak durumlar var. Dolayısıyla tüm bunları bir kenara bırakmak, bu zamanın aslında kötü illüzyonuna bir şekilde yer bırakmamak. O yer bırakmamayı da her zaman tabii ki böyle daha ironik, işte şimdinin içinde kal, anın içinde kal gibi noktalarda da buna gidiyoruz. Orası biraz daha romantik, biraz daha duygusal. Ama bence bu taraf da duygusal. Çünkü burada da bir mantık var. Tamam, o mantığın içerisinde duygusallığa çok fazla yer yokmuş gibi gözüküyor ama aslında o mantık çerçevesini kabul ettiğinizde açılan çok da büyük bir görsel açı var, alan var. konuşamadım yani, anladınız aslında beni diye düşünüyorum. Dolayısıyla onu kabul ettiğinizde önünüze açılan dünya oldukça geniş ve içinde pek çok şeye de yer var. Böyle yani, bu benim birkaç gün önce bitirdiğim bir kitabın son cümlesi. Hayatımda olan bitenlerin bir şekilde bende oluşturduğu hisler ve o hislerle birlikte oluşan bir birleşim. Bu da tam bir beni bana anlat bölümü. Tam da böyle bitirmeden yine not aldığım bu John Stuart Mill'in aslında özgür düşünce üzerine olan kitabından sonra elimde bir başka bir kitabı daha vardı. O da Kadınların Köleleştirilmesi. Yine 1850'lerden, yani 19. yüzyılın yarısından bugüne uzanan bir yolculuktu benim için. Hatta o da çünkü çok daha geriden başlayarak kadınların toplum içerisindeki statülerini ve bastırılmış durumları ve o durumların gerekçeleri, nedenlerini anlattığı bir kitap. Oradan aldığım bir söz var. Biraz uzun ama, yani daha doğrusu aldığım bir bölüm var. Biraz uzun ama okumak istiyorum. Notlarım arasında kıymetli bir yere sahip. Yakın dönemde özellikle aldığım notlar arasında. Şöyle, başka herhangi birinin davranış özgürlüğü üzerindeki her sınırlama, insanları kendisi tarafından neden olunan her kötülüğün müsebbibi kılarken, aynı zamanda insan mutluluğunun asıl kaynağını o ölçüde kurutur. Ve bireysel insan için yaşamı değerli kılan her şeyde insan türünü takdir edilemez derecede yoksullaştırır. Biraz uzun, arada virgülleri var ama odak olarak, anlatılan şey olarak çok değerli. Bugünden bakınca daha değerli, o günden bakınca da keza öyleydi. Umarım keyif almışsınızdır gibi bir şey diyecektim ama ben böyle bir cümle kurmuyorum zaten. Neden kurdum bilmiyorum ama böyle bir kırılganlaştım sanırım. Biraz da konulardan dolayı da duygusallaşmış da olabilirim. Yine de teşekkür edeyim her şey için. Dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Ama yani umarım keyif falan gibi bir şey söylemeyeyim. Ağzından çıkmıyor çünkü tam olarak. Önümde bir sürü David Bowie fotoğrafları var. Çok güzel. Biraz dekorasyon değiştirdim. Önümdeki zaten bir bölüm fotoğraf vardı ama şu an karşımda pek çok David Bowie görünce hoşuma gitti. Hatta Tom York var, Lamp grubu var falan. Güzel, güzel, güzel. Onların da selamı var size diye ileteyim. Çok da böyle artık geyiğe de vurmadan. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu bölümü ne zaman yayınlarım onu bile bilmiyorum. Umarım tez vakit yayınlayabilirim. Kendinize iyi bakın o vakte kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.